Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar Bey. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Abdullah Hocam, eski dinleyenlerim sizi gayet yakinen tanırlar. Ama kısaca gene kendinizi tanıtsanız ve bugünkü konuyla olan ilginize bir giriş yapmanızı istirham ediyoruz öncelikle.
Evet, ben teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için.
Estağfurullah, teşrifleriniz için biz teşekkür ederiz.
Estağfurullah. Ben Abdullah Uçar, aile hekimliği yapıyorum. Şu anda Sultangazi'de bir aile hekimliğinde. Aynı zamanda İstanbul Tıp Fakültesi'nde halk sağlığı doktorası yapıyorum.
Birinci boyut bu Abdullah Hocam, ki buna bilahare değineceğiz.
Eyvallah.
Bir meselemiz daha vardı paylaşmamız gereken.
Bunun haricinde İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı diye bir vakıf var ve bu vakıf bünyesinde Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu diye bir grubumuz var.
Özellikle buraya vurgu yapmak isteriz. Ne yapıyorsunuz hocam Tıp ve Ahlak grubunda?
Evet, Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu aslında Türkiye'de hiç olmayan bir şeyi yapıyor.
O yüzden zaten dikkat çekiyor.
Evet, Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu. Özellikle tıbbiyelilerle, tıbbiyede işini iyi bilen hocalarla, İslami ilimlerde işini iyi bilen insanları bir araya getirerek özellikle popüler olan konularda bizim reflekslerimiz nasıl olacak, uluslararası boyutu nedir, ulusal boyutu nedir konuların, yani örnek veriyorum, organ nakli, işte burada konuşacağımız üzere süt bankacılığı meselesi.
Bir dönemin en popüler konusuydu, şükür var biraz yetişti.
Evet, yani bu konularda genelde tırnak içinde hep uluslararası camia kendi arasında bir şeyleri tartışıyor. Tartıştıktan sonra bir karara varıyor. Bununla ilgili yasa ve mevzuatlarını çıkartıyor. Sonra Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istediği zaman da diyor ki mevzuat budur, yasa budur. İster buna uyarsın, istemezsen sen bilirsin modunda. Ve biz bu durumda daha malumunuz Avrupa'da sünnet kasıtlı adam yaralamak mı yoksa dini bir özgürlük mü şeklinde
bunu tartışılıyordu.
Evet, bu tartışılıyordu. Eğer Yahudi lobisi de olmasaydı sünnet hakikaten kasıtlı adam yaralama suçu olarak yasalarına girecekti ve bizim önümüze tsunami dalgası gibi gelecekti bunlar. Dolayısıyla bu konularda biz tartışmalarda yer alabilmek için bu konularda fikir geliştirmek, bu konularda tezler üretebilmek zorundayız. Haliyle İSAR Tıp Ahlak Çalışma Grubu bunu kendisine misyon ediniyor ve bu tarz çetrefilli hususları derinlemesine
inceliyor. Şimdi Abdullah Hocam, bu konuya şöyle girebilirdik. Anne sütü ve sütle ilgili fıkhi boyutu, süt vermenin, süt anneliğinin, süt bankacılığının fıkhi boyutu diye girip buraya bir tane hekim arkadaşımızı, ki çocuk doktoru olurdu bu muhtemelen, bir de fıkhın bu boyutuyla ilgilenmiş birini getirmemiz gerekirdi. Ancak bunları da bir araya getirmemiz halinde olsa olsa herkes görüşlerini ayrı olarak beyan eder, birbirine paralel iki görüş sistemiyle sonuca varamazdık. Şimdi ben özellikle siz yine tevazunuzdan dolayı girmeyeceksiniz, ben gireyim mevzuya. Kıymetli dinleyenlerimiz bilsin. İSAR Tıp Ahlak Grubu, bir çalıştay diyeceğim, onun da hani öz Türkçe ama hiç benimsemedim bir kelime. Böyle bir çalışma yaptı diye. Süt hususunda hekimlerle ilahiyat sahasında görev yapmış hocalarımızı bir araya getirdi. Sonuçta ortaya bir şey çıktı.
Sadece bu değil, ben müsaadenizle katkı yapayım. Sadece bu değil, konunun diğer tüm paydaşlarını da topladı. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nı.
Resmi otoriteyi.
Evet, yani resmi otoriteyi, akademiyi ve bu konudaki İslam İlimler Camiası'nı bir araya getirerek bir çalıştay yaptı.
Yaptı. Burada belki 20'ye yakın tebliğ vardı sanıyorum.
20 yoktu. Yaklaşık 10-15 tane var.
10-20 arası tebliğ vardı. Yine siz söylemeyeceksiniz, ben söyleyeyim. Abdullah Uçar hocamızın editörlüğünde veya yardımcı editörlüğünde derleme de yapıldı.
Evet, kitap yazısı da buldu. Yardımcı editörüm, yanlış olmaz.
İlgilenen dinleyenlerimiz de buna bu şekilde ulaşabilirler. Süt bankacılığının tıbbi fıkhi boyutuna ait sahasında uzman büyüklerimizin görüşlerini paylaştığı bir eser haline geldi. O yüzden dinleyenlerimize istirhamımız şu. Hani Abdullah Bey konuşurken bir doktor nazarından ziyade doktorlarla fıkıhçıların bir araya gelip ortaya koyduğu şeyi bize özetleyen kişi olarak dinlenilmesini istirham ediyoruz özellikle. Eyvallah. Şimdi Abdullah Hocam, girizgahı bitirdik, tamam, herkes amacımızı anladı.
Evet.
Konumuz anne sütü, anne sütü bankacılığı, süt anneliği nedir, bunun tarihi perspektifi nedir, fıkhi boyutu nedir, tıbbi gerekliliği nedir? Hani bir çocuk doktoru program moderatörlüğü yaparken bir başka bir anne sütü niye önemlidir sorusunu sorun, çok abes bir şeydir aslında. Evet. Arkadaşım ne soruyorsun, kendini anlat derler. Ama evet, biz bugün konseptimizi bozmayacağız. Bugün biz sadece sunuculuk vazifemizi yapacağız. Çocuk doktorunun daha çok ilgilendiren konularda bile sizin görüşlerinizi almak istiyoruz ki zaten faydalandığımız kaynaklar bu noktada ortak. Yani yorum açık konular değil. Anne sütü çok çok çok çok çok sağlığa faydalı bir şeydir. Bunu açıklayan 1 milyon tane madde, 1 milyon tane yazı, 1 milyon tane makale bulunabilir. Şimdi bunların bir derlemesinden başlamak isteriz. Konuya girelim. Abdullah Hocam, bu kadar konuştuğumuza değiyorum. Anne sütünün önemi nedir? Çok mu önemlidir?
Anne sütü çok önemlidir. Bunun herkes önemli olduğunu bilir. Biz de konuyu derinlemesine girmeyelim. Zira ben konunun hani ilmi kişisi değilim. Lakin anne sütü şu anda bir çocuğa verilebilecek, hiçbir ilacın yerini tutmayan ve bir çocuğun gelişimine katkı sağlayan en büyük madde. Ve bunun içerisinde birazdan yani belki bahsedeceğimiz ve dinleyenlerimizin de belki ilk defa duyacakları ve bizim bu çalıştayımızda bir hocamızın makalesiyle dile gelen bazı özellikleri de buna eklendi. İsterseniz onlardan da bahsedeyim.
Tabii ki.
Anne sütünün şu ana kadar mesela steril olduğu düşünülüyordu. Anne sütünde bazı maddeler vardır, çok faydalıdır. İşte proteinler, yağlar, vitaminler, antikorlar çok şeydir. Sterildir. Yani ne demek? İçinde herhangi bir mikroorganizma bulunmaz. Faydalı ya da zararlı bakteri veya hücre vesaire bulunmaz şeklinde bir düşünce vardı. 2015 yılında yapılan bir çalışmayı Mehmet Arif Kaygısız hocamız sundu. Çekinerek de sundu aslında. Çünkü sonuçlar çok ciddi idi. Çekindi de biraz.
Bilinenlerin dışında.
Evet. Çünkü sütte bazı mikroorganizmalar, yani bakteri diyebiliriz bunlar için, mikroorganizmalar ve kök hücreler bulunduğunu gösterildi bir çalışmada. Ve bu şu anlama geliyordu. Yani sütte ki mikroorganizmalar çocuk içtiği zaman çocuğun bağırsak florasını da inşa ediyordu.
Evet. Aslında faydalı mikroplar denebilir belki.
Daha biraz daha yuvarlak bizim konumuzu ifade ilgilendiren kısımlardan biri de kök hücre bulunması.
Sütteki... Ona sonra geleceğiz.
Tamam, ona inşallah sonra girelim. O çünkü ilginç bir konu.
Ama şöyle bir parantez açacak Abdullah Hocam. Şimdi anne sütünün içeriğinde ne var? Anne sütünde çocuğa ne lazımsa o var.
Evet.
Eksiği yok, fazlası var. İşte kalori değeri mükemmel, böbreği yormayacak kadar solid yüke sahip, evet. Bağırsaklarda alerji oluşturmayacak kadar saflığa sahip. Çok basit, tek cümleyle ben hani gene girmiş olayım, dayanamadım, evet, girdim araya Abdullah Hocam. Anne sütü almak ve almamak arasında IQ değişikliğini araştırmışlar. Term bebeklerde, vaktinde doğmuşlarda 3 puan, preterimlerde 6 puan fark ediyor.
Evet.
Yani iki bebek her şeye aynı, işte 32 haftalık doğmuş, yoğun bakım görmüş vesaire. Anne sütüyle alıp büyüyenlerin IQ'su 100 puan, mamayla büyüyenlerin 94 puan. Evet. Net gösterilmiş. Bir tek bu var diyeyim, gerisinin ne olduğu çok önemli değil.
Zira aslında biz muayene pratiğimizde de şöyle bir soru soruyoruz anneye mesela. Çocuk eğer 6 ayında daha veya ilk 1 yaşında ve hasta olmuş, ateşli bir hastalığı var. Yani ilk sorduğumuz sorulardan bir tanesi, anne sütü alıyor mu? Çünkü anne sütü alan bir bebeğin yani ateşli bir hastalık geçirmesini, hele de enfeksiyon geçirmesini hiç beklemiyoruz. Hatta böyle bir tabloyla karşılaştığımız zaman ah diyoruz, bu sıra dışı bir vaka ve ikinci basamağa sevk etmemiz lazım. Evet. Yani kriterlerimiz arasında da yer alıyor.
Ama bakıyorsunuz şimdi anne sütü alan çocuklarda şu hastalıklar daha az görüldüğü gösterilmiştir diyor. O yazmayan hastalık yok. Onu bırakın anneye bile faydası 500 tane hastalıktan, evet, en azından.
Kesinlikle.
Şimdi hani dedim ya, bu işin kolay kısmı aslında Abdullah Hocam. Şimdi zor kısmına geleyim, ben zor kısmı size bırakacağım direkt olarak.
Estağfurullah.
Anne sütü işte çocuğun kalori ihtiyacını karşılar. Bağışıklığını güçlendirir. Evet. Zekayı etkileyen maddelere sahiptir. Omega 3'ler, işte 9 ayaksı anoik asitler bilmem neler vardır. Tamam da soru şuradan geliyor. Bir insan, yani çok sevimsiz bir örnek ama, kardeşiyle evlenemez.
Evet.
Bir insan işte anne babasıyla evlenemez, şundan evlenemez. Buna insanlık da dinde müsaade etmez. Yani dini müsaade etmemesi önemli, insanlık müsaade etmez zaten buna. Ama bir de işte anne sütü mevzu olunca bir grup insanlar daha bu hukuka tabi oluyor.
Evet.
Ya kardeşim, benim kardeşim, benim babamdan, benim anamdan, en azından biri ortak biz bununla. Ama öbürü alakasız bir şahsiyet. İşin fıkhi boyutuna baksanız bir doyumluk emmek anne sütü, süt annelik hukuku oluşturuyor, süt kardeşlik hukuku oluşturuyor. Yani ne olacak ki, bir kere emmekle adam kardeş mi olur arkadaş?
Evet.
Diye soru geliyor. Şimdi buyurunuz, nasıl oluyor?
İsterseniz mevzunun İslam'la ne alakası var? Süt anneliğinin nerede yani ilinti kuruluyor? Ondan bahsedelim.
Buyurunuz.
Kur'an-ı Kerim'de bir ayette süt kardeşleriniz, süt kız kardeşleriniz, süt anneleriniz de size haramdır benzeri bir ifade yer alıyor bize. Evet, bir hüküm var. Hazreti Peygamber'in uygulamalarına da baktığımız zaman süt kardeşliğin sadece bir kardeşlik meselesinden de ziyade daha kapsamlı bir akrabalık oluşturduğunu görüyoruz. Burada sadece aynı anneden süt emen iki çocuğun birbiriyle evlenememesi
değil.
Değil. çok çok daha kapsamlı. Bunu geleneğimiz şöyle özetlemiş. Çok güzel bir ifade, biraz da karmaşık bir ifade. Onu açalım söyledikten sonra. Emenin emzirene nefsi haram, emzirenin emene nesli haram.
Şeklinde çok bir iyi ifade etmiştir hocam. Divan edebiyatından bir bilgi
oldu. Şeklinde özetlenmiş. Yani ne demek? Emenin emzirene nefsi haram. Yani emen çocuk, anne, ben tabii konunun tekrarlıyorum. Yani ilmi kişisi değilim. Ben Çalıştay'daki veriyi sadece aktarıyorum.
Biz ilmi kişi sayıyoruz efendim. Çalıştay'da o kadar adamın ilmi ortaya konularak konuşuyor.
Estağfurullah. Emen çocuk, emen çocuğun sadece kendisi süt annesiyle evlenemez. Ama mesela çocuğun bir kardeşi, onu, çocuğun kardeşleri, çocuğun anne babası, çocuktan aşağısı yani. Çocuğun alt soyu, üst soyu, onlarla herhangi bir akrabalık bağı kurulmaz. Ancak emzirenin emene nesli haram. Yani çocuğu emziren kadın kimse, o kadının kocası, kendi babası, annesi, kendi çocukları, hatta üvey çocukları, kendi kocasının başka kadınlardan olmuş çocukları vesaire, bunların hepsi o emen çocuğa haram olmuş oluyor. Yani benim annem eğer bir çocuğu emzirmişse, o çocuk sanki benim gerçekten kan kardeşimmiş gibi.
Evet, aynı şekilde.
Aynen bu şekilde bir hüküm ortaya çıkıyor. Bu müthiş bir akrabalık yelpazesi açıyor.
Peki, yani bunda ölçü, yanlış hatırlamıyorsam ben, bir çocuğun doyana kadar emmesi diye geçiyor.
Bu konuda çocuğun doyana kadar emmesiyle 2 yıl tam emmesi arasında o kadar çok görüş var ki.
Öyle mi?
Evet. Muazzam görüşler var. Hatta emziren kadının kocası acaba haram olur mu olmaz mı konusunda dahi görüş ayrılığı var. Ama ekseriyet...
Dur şimdi Abdullah Hocam, çok ihtilaflara girmeyelim.
Eyvallah, ben o yüzden hani girmek de istemedim ihtilaflara, ama ekseriyetin görüşlerini sunduk aslında. Yani mesela emziren kadının kocası da emen çocuğa haram olmuş oluyor. Bu haramlık tabii, onu da küçük bir parantez arası söyleyelim, bir mahremiyet oluşuyor ortada. Yani evlenebiliyorsa, nikah düşüyorsa eğer, ona göre tüm sosyal hayat düzenleniyor bir nevi. O kişinin o şeydeki, evdeki davranışları, örtünme adabı vesaire, hepsi buna göre şekil alıyor. O yüzden bu bizim toplumumuz açısından ve inançlarımız açısından çok hassas bir çizgide duruyor. Bu sebeple bizi ilgilendiriyor. Yani şöyle diyemiyoruz. Ya sonuçta çocuğun ihtiyacı var. Kimden ne yerse emsin.
İki tabak çorba yemek de aynı şey değil.
Hayır, bu böyle olmuyor. Aynı insanlar, kan bağıyla bağlı kardeşleri nasıl ayrı nüfus altına almaları önemliyse, soy bağının korunması açısından, bu konuda bizim hassasiyetlerimiz açısından bu derece önemli bir konudur.
Şimdi burada duralım Abdullah Hocam. Tamam, konunun önemine binen girizgahı yaptık. Bu evet. Tamam. Radyomuzda pek çok fıkıh programı da var. İşte sorulara cevaplar veriyor hocalarımız. Ama şimdi bizim burada öğrenmek istediğimiz nokta şu. Nasıl oluyor da oluyor hocam? Nasıl oluyor da oluyor? Niye bu kadar? Ne olur ki? 50 mililitre süt emmekle adam ne geçiyor burada?
Hocam şöyle, bu soru hala ittifakla üzerinde çözüme ulaşılmış bir soru olmamakla birlikte. Ya ne oluyor ki acaba sorusunun yönlendirdiği bir hocamızın bir çalışması var.
Buyurun.
Bu kıymetli bir çalışma. Yalnız şunu söyleyelim, bu bir insan deneyi değil. Ama hayvanlarda yapılmış bir deneyde şöyle ilginç bir şey tespit ediliyor. Deney hayvanı grubunda ikinci nesil olan grup emiyor, süt emiyor. Çok ilginç bir şekilde birinci gruptaki fareler diyelim, yani onlar üzerinde yapılıyor deney.
O zaman bir parantez açıyorum Abdullah Hocam. Evet. Fare deyince dinleyenlerimiz alınmasın ya, fareden kıyasla insana ne veriyorsunuz diye. Hayvan deneylerinin %99'u fare üzerinden,
evet,
yapılır.
Evet.
İşte bu genetik malzemesinin İnsan benzerliğinden, dokusuna, sonuçların benzerlik özelliklerinden, evet, dolayıdır. O yüzden hani fare deneyi deyince böyle küçümsemeyin deneyimizi lütfen. Evet. Fare deneyi olması değerli bir deney olduğu anlamına gelir aslında.
Peki. Buyurun. Şimdi ilk nesil fareler emzirdiklerinde çok ilginç bir şekilde sütlerinde işaretlenmiş olan kök hücreler, bu işaretlemeden kastımız bazı radyolojik yöntemlerle işaretlemeler yapılıyor. Acaba nereye gidiyor bu sütteki bu hücre diye. Çok ilginç bir şekilde bir sonraki emen farelerin karaciğer ve muhtelif dokularında doku yapıcı bir unsura dönüşüyor. Yani sadece protein, yağ olarak, ham madde olarak girmiyor. Bizzat kök hücreler ikinci nesle geçerek o nesildeki bazı dokuların gelişimine ön ayak oluyor. Ve bu makalede, bu hayvan deneyinde şöyle bir yoruma sebep olmuş. Süt sadece işte bir besin kaynağı olmaktan ziyade aynı zamanda bebeğin veya işte ne diyelim ona, daha 1500 gram altında diyelim işte besin alan küçük çocuğun gelişimine de katkıda bulunuyor. Yani bizzat hücresel boyutta katkıda bulunuyor. İkinci bir faktör daha da ilginç bir şey. Burada genetikçi hocalarımız da biraz belki şaşırtacağız ama biz de ilk duyduğumuzda şaşırdık, çalışmaya baktık. Tavsiye ederiz yani işin peşine düşmelerini. Çok ilginç bir şekilde.
İşin peşine düşme derken dinleyenlerimiz bir yerden ulaşabilirler mi bu yazıyı hocam?
Hocam zaten şöyle, süt akrabalığı ve süt bankacılığı olarak yayınladığımız kitapta Arif Kaygusuz hocamızın makalesinde bu çalışmalar dipnotlarda
var. Kitap nerede var? Kitabı nereden bulabilirsiniz? İhsar'da var mı?
İhsar'da var. Online ortamda da yazdıklarını da bulabilirler. Ben şimdi adres verirsem hani reklam olmasın.
Reklam olsun Abdullah hocam ya bu.
Peki. Kitap yurdundan edinebilirler. Süt akrabalığı ve süt bankacılığı
diye yazıldığında, adı geçen kitap satış sitesine.
Adı geçen online satış sitesinde veya muhtelif farklı
sitelerde. Hayra vesile olması açısından radyomuz idarecilerde bunu hoş vereceğini biliyoruz tabii.
Evet.
Buyurunuz.
Orada edinebilirler. Orada Arif Kaygusuz hocamızın makalesinde tüm bu veriler, dipnotlarda atıf yapılan makaleler mevcut. Birinci soydan gelen süt emziren farelerin işaretlenmiş genetik yapılarının da ikinci farelerin vücut hücrelerine entegre olduğu görülmüş. Yani biz hep genetik geçişi şey olarak bilirdik. İşte insanlar veya canlılar üremeyle birbirlerine genlerini aktarırlar. Lakin burada çok ilginç bir şekilde sütle de bir gen aktarımı söz konusu. Yani emilen sütteki gen parçaları, DNA parçaları tamamen paramparça olup ham madde olarak girmiyor çocuğa. Anlamlı DNA parçaları olarak çocuğun vücuduna giriyor ve bazı hücrelere entegre oluyor mesela. Bu çok ilginç bir şey. Dolayısıyla hatta hoca bu konuda çok dediğim gibi çekinerek yani makalesini sundu. Bu konuda da dediğim gibi yani konuyla ilgili olan ve belki bu bilginin şaşırttığı kişiler bu bilginin peşine düşebilirler.
Yani mesaj şu.
Dahi çekinerek söylüyorum.
Yok, sen çekinecek durum yok. Abla hocam şöyle bir bilimsel çalışma var. Yarın öbür gün yanlışmış deriz yani.
Evet.
Bir şeydir. Biz bunu yaptık, dürüst bir şekilde yaptık, sonuçları bilimsel olarak ortaya koyduk. Bu kanaatteyiz. Yarın daha iyisi çıkarsa onu kabul ederiz.
Evet. Dolayısıyla bu sonuç da, yani bu süt acaba neden böyle bir haramlık doğurur diye sorulan bir sürü sorudan bir tanesinin araştırılması neticesinde bulunmuş bir şey. Şunu diyemeyiz. Tamam işte bulduk esas hikmeti, bundan dolayıdır diyemeyiz.
İlerlemeye gerek yok demeyelim.
Evet, yalnız hikmetlerden bir tanesi bu olabilir diyelim.
Peki. O zaman benim anladığım şu Abdullah hocam. Bir anne su çiçeği hastalığı geçirmiş ise çocukluğunda veya aşılanmış ise buna karşı koruyucu antikor dediğimiz maddeler vücudunda bulunur.
Evet.
Doğuma kadar olan süre içinde, doğum sırasında ve sütle birlikte muhtelif aşamalarda antikor dediğimiz maddeler çocuğa geçer ve çocuğa adeta implante olur ve çocuk 12 ay boyunca yaklaşık olarak su çiçeğinden, kızamıkçıktan korunur. Yani bir takım maddelerin bir takım sürelerle bir çocuğa geçişi zaten böyle basit olarak bilinen bir şeydir.
Evet.
Bu çok basit ve %100 bunu açıklamayan bir örnektir. Ancak buna bir ufuk tutacaktır, buna bir vizyon açacaktır.
Evet.
Buradan yola çıkarak bu hocamızın çalışması da bunu destekliyor aslında.
Evet, çok kıymetli.
Genetik malzemenin hücresel boyutta da tek tek nakşedildiğinin kanıtıdır bu.
Evet.
Desek yanılmış olmayız tahmin ediyorum.
Evet.
Peki. Şimdi o zaman Abdullah hocam şu soruyu sormanın tekrar bir manası yok. Kök hücreleri nasıl bir etkisi var? Kök hücreleri de etkiliyor
evet.
Direkt. Kök, genetik malzeme.
Yani bugün hani kök hücre dediğimiz şey bir tane hücresinden dahi sizin bir organ yapabileceğiniz hücrelerdir. Yani örnek veriyorum bir çocuğun karaciğerine kök hücrelerin yağması bir yani tıpkı hani aynı bir tarlaya yağmurun yağması gibi bir şey bu. Yani orada organın yapımına da bizzat katkıda bulunduğu anlamına gelir. Sadece ham madde sağlamıyordur yani.
Özellikle bu süt bankacılığı düşük doğum ağırlıklı bebekler için kullanılsın denmişti.
Evet.
Normal şartlarda beklenen bir bebeğin işte 36 ile 40 hafta arası, 37 hafta dolduktan sonra 42 haftaya kadar olan süre zarfı 38-42 haftalar arası doğmasa biz term bebek diyoruz. 37 dolu haftadan birkaç gün bile eksik de olsa prematüre adını alıyor. Doğum ağırlığına göre kıyaslıyoruz çocukları. Topluma göre beklenen doğum ağırlığının altında doğmak bir kriter. 2500 gramın altında olmak ayrı bir kriter. Ama bunlar çok net ölçülmüş. Çocuk 50 gram eksik de olsa falanca hastalığa karşı %5 daha korumasız doğuyor, sıkıntılı doğuyor anlamına geliyor. Özellikle bu düşük doğum ağırlıklar ve erken doğmuş bebekler için anne sütü büyük bir şifa kaynağı olmuş oluyor. Niye böyle oluyor hocam? Buyurunuz.
Neden böyle oluyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Biz niye bu, yani bu süt bankacılığı denen şey ne? Yani ne? Banka kelimesiyle zaten bir olumsuz bir şeyimiz var, bağımız var.
Banka bir şeyi toplayan kurum diyelim biz, onu ifade etmek için.
Haliyle sütün bankası da deyince sanki böyle sütler işte buluşacak orada, işte karman evet. Çorman, kimin kime gittiği belli değil. Şimdi bu konu niye bizi ilgilendiriyor? Yani neden İSAR böyle bir çalıştay yaptı ve bazı kişiler niye bununla ilgileniyor? Şunu söyleyelim. Dünyada 15 milyon bebek erken doğuyor ve bu bebeklerin 1 milyonu erken doğmak sebebiyle, buna bağlı olan sorunlar sebebiyle maalesef vefat ediyorlar. Türkiye'deki boyut nedir diye baktığımız zaman toplamda Türkiye'de 17.500, en son rakamlar daha da düşük çok şükür, 17.500 bebek ölüyor toplam bir yıl içerisinde ve bunların 6.000'i, yani neredeyse 1/3'ü, düşük doğum ağırlığına bağlı sebeplerle ölüyor. Peki düşük doğum ağırlıklı doğmuş bir bebek, örnek veriyorum 1500 gram doğmuş bir bebek. 1500 gram nasıl doğabiliyor bir bebek, onu da değinelim. Eskiden doğum işte 40 hafta, evet 40 hafta olduğu zaman işte doğum bekliyoruz. 36 hafta bahsettiğiniz gibi bir kriter. Şimdi gelişen teknolojiyle birlikte eskiden düşük diye adlandırılan, diyelim 22. 23. haftada doğum yapmış bir...
Diyebildi eskiden 24 haftaymış, şimdi 20 evet. hafta bile düşünülüyor.
Yani mesela şu anda 22. haftada doğmuş bir bebek, teknolojik imkanlar kullanılarak yoğun bakım ünitelerinde yaşaması için daha uygun ortamlar sağlanabiliyor. Dolayısıyla burada tamam bebeği yoğun bakıma alıyoruz, biz ona destek veriyoruz. Lakin bir sorunumuz var.
Solunum aletine bağladık, evet. Kalbini kontrol ettik, evet. İdrar çıkışına baktık, hepsini karnını baktık. Doyurduk, aşısını yaptık, antibiyotini verdik ama...
Ama soru şu, bu çocuk ne ile beslenecek? Nasıl hayatını idame ettirecek? Yani besin olarak ne vereceğiz? Yetişkinlere yemek veriyoruz. Hastaneye yatırdığınız kişiye yemek veriyorsunuz.
Veriyoruz. Serum takıyoruz. Yanında
evet, hatta gidiyor. En olmadı serum takıyorsunuz. Peki 1500 gram daha bağışıklık sistemi gelişmemiş, bağırsakları gelişmemiş... sindirim sistemi gelişmemiş bebeğe ne vereceksiniz? Bu konuda bir sürü deneme yapılmış. Serumla beslemeye çalışılmış, inek sütü verilmeye ilk aklımıza gelen, tamam madem annede çünkü süt yok, 23. haftada doğmuş çocuk. Bu durumda biz bu çocuğa anne sütünü nereden bulacağız? Zira şöyle söylenebilir, anne sütü olmasın, inek sütü olsun. İlginç bir şekilde... Bağırsaklarına işte hortumla inilip inek sütü damlattığınız zaman bebeklerin bağırsaklarında çürüme diyelim, nekroz diyoruz. Nekrotizan enterokolit diye bir hastalık meydana geliyor ve o daha 1500 gramlık çocuğu ameliyat etmek zorunda kalıyorsunuz. O çürüyen kısmı alıyorsunuz. Ve maalesef bunların büyük kısmı zaten vefat ediyorlar. Konuştuğumuz rakam Türkiye için bir yıl için yaklaşık birkaç bin bebekten bahsediyoruz. Bu 6.000'in içerisindeki birkaç bin bebek. Bunlar tamamen herhangi bir tüm desteğe rağmen beslenme olanağı bulamayan, bu sebeple ölen bebekler. Dolayısıyla ki Türkiye'de uluslararası arenada yani sağlık hizmetlerinin hızla yükseldiği, yıldızı parlayan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla burada bebek ölüm hızlarını daha da düşürmemiz gerekiyor. Haliyle bizim bu konuya da el atmamız bir elzem hale geliyor. Dolayısıyla bu bebekleri yaşatmanın, yani yaşatma demeyelim kelime olarak da, yani desteği tam verebilmenin en ideal koşulu ve neredeyse tek koşulu, onu da söyleyelim. 1500 gram altında doğmuş bir bebeğin bağırsağına sadece anne sütü damlattığınızda yaşıyor. Eğer siz anne sütünü vermezseniz belki biraz daha birkaç ay, birkaç hafta daha fazla yaşamasını sağlarsınız ama anne sütü verirseniz yetişkin bir insan gibi normal hayatını idame ettirebiliyor ve zorlu aşamayı aşabiliyor. Haliyle burada bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Biz eğer annede de süt yok, dolayısıyla bu çocuğa süt veremezsek, anne sütü veremezsek ölecek. Bu çocuk dediğimizde birkaç bin çocuktan bahsediyoruz.
Öyle 3-5 değil yani mesela.
3-5 değil yani 10-15 çocuktan bahsetmiyoruz. Binli rakamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla anne sütü verirsek de büyük bir kısmı yaşamaya devam edecek. Peki burada bir soru çıkıyor ortaya. Sütü nereden temin edeceğiz?
Nereden ederiz hocam?
En basit mantıkla tamam alalım diğer annelerden sütlerini. Sağsınlar, bize gelsin bağışlasınlar. Biz de çocuğa süt verelim. İyi de çocuğun hangi anneden, kimden, ne kadar, ne içtiği belli olmadan İslami hassasiyetlere göre baktığınızda süt annelik diye bir kavram ve süt haramlığı, buna rada deniyor Arapçada. bu kavram ortaya çıkıyor ve her önüne gelenden öyle süt alamıyorsunuz. Dolayısıyla bu bugüne kadar dünya bunu nasıl çözmüş? Yani çözmüş demeyelim, daha çözüme tam ulaşılmış bir nokta yok da nasıl azaltmış yani bu problemi? Tabii İslami hassasiyeti falan yok seküler dünyanın. Avrupa'da bu konuda şu anda 200'ün üzerinde süt bankası var. Adı süt bankası, yani milk banking diye geçiyor. Doğrudan süt bankası. Bu bankalar ne yapıyorlar? Annelerden tam da başından beri söylediğimiz üzere sütleri topluyorlar. Hiç öyle hangi anneden ne gelmiş belli değil. Sütler karıştırılıyor, pastörize ediliyor. Yani tıbbi açıdan tam ideal koşullara getiriliyor ve çocuklara veriliyor. Hakikaten ölümleri engelliyorlar. Yalnız biz tutup böyle bir modeli hadi bizim ülkemizde de uygulayalım dediğimiz zaman
bu kadar denenmiş, faydaları gösterilmiş.
Evet, ne güzel böyle bir sistem falan. Lakin burada nesep karışması ve süt haramlığının işlerin birbirine girmesi söz konusu. Peki bu ne yani? Çözümsüz mü kalacağız? Hayır, aslında çözüm çok basit. Lakin bizim yani nasıl diyelim, hocalarımız bu konuda çekimser kalmışlar şu endişeyle. Böyle bir bankada sütlerin karışması haramlık doğurur. Ve biz bunu kayıt altına alıp tespit edemezsek böyle bir şeye cevaz verilemez.
Peki.
İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslami Fıkıh Akademisi, yanlış söylüyor da olabilirim tam olarak, İslami Fıkıh Akademisi'nin 1985'te aldığı bir karar var bununla alakalı. Uluslararası camiada...
Bu süt bankacılığın tarihi bu kadar eski mi Abdullah Hocam? Avrupa'da ne zaman başladı?
1909'larda var.
O kadar eski.
Bizde de var.
Öyle mi?
Onlardan da bahsedebiliriz.
Tabii buyurun.
Osmanlı'da da var. Yani koskoca Osmanlı bu hususta boş durmaz. Hatta ben merak bile ettim yani bu konulara biraz eğildiğimizde. Acaba
nasıl çözmüş Osmanlı?
Nereden öğrendi bu Avrupalılar bu işleri? Neyse. Bizim ülkemize doğrudan uygulayamamamızın sebebi sütlerin karışımının bir haramlık doğurması. Burada Çalıştay'da bir teklif ortaya çıktı. Bu teklif aslında daha önce de konuşulmuş hani ikili görüşmelerde veya muhtelif ortamlarda ama resmi böyle bir Çalıştay istişare ortamında raporlanabilecek bir ortamda konuşulmamış net olarak. Şöyle bir tartışma çıktı. Peki, diyordum, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslami Fıkıh Akademisi diyor ki 1985'te, süt bankacılığı, sütlerin karışması vesaire dolayısıyla haramlık doğurduğundan bu konuya şey verilemez.
Fetva
verilemez. Cevaz verilemez. O yüzden Müslüman dünya bütün
bu
yani, evet, Müslüman dünyanın bu konuda hiçbir adımı yok. Bunun Peki. altını çizelim. Türkiye dahil olmak üzere bizde böyle bir kuruluş yok şu an.
Ta 2013'e 14'e kadar mı?
2013 diyelim.
Peki.
Hatta hala yani yok. Onu da söyleyelim. Yani 2013'e kadar dememizin sebebi şu. 2013'te
gündeme getirildi konu.
Evet, Profesör Sertaç Arslanoğlu Hoca, bu çok konuyla yakinen ilgilenen kişi kendisi sağ olsun. Şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde. Bunun göstermek için işte bakın sistem böyle olacak diye bir model kuruyorlar. Yalnız bu modelin çalışma izni hazırlanıyor, işte bir takım yönetmelikler vesaire meclise sunulacak ama sunulamıyor. Çünkü tam olarak konu tartışılmış vaziyette değil. Yani alınacak tedbirler...
Mutabakat yok.
Evet. Şimdi biz özellikle çalıştayımızda Diyanet'ten de Profesör Doktor Ahmet Yaman hocamız vardı. Çok kıymetli bir insan kendisi. Sağ olsun iştirak etti ve ona da soruldu. Yani dedi ki Diyanet'in bu konudaki görüşü nedir? Biz bu nasıl bir konudur?
Diyanet'in bu konuda bir görüşü var mıymış Abdullah Hocam?
Elbette.
Elhamdülillah.
Yani çok şükür elbette. Diyanet.
Diyanet'in... Neymiş peki hocam?
Diyanet'in bu konuda hatta çok da önemli bir görüşü var. Elbette ki Diyanet'in bu konudaki çekimser kalma sebebi de tabii ki aynı. Yani
malum sebeplerden
dolayı. Lakin Diyanet der ki bu tarz hususlardan dolayı bakıldığında yani cevaz verilmemesine temel kaygı bu işin kayıt altına alınmamasından dolayı kaynaklanmakta.
Alınmaması, alınamaması.
Evet.
Alınmaması bir tavır da evet. Alınamaması da bir
Doğru.
yetersizlik.
Şu anda mesela bir anneden siz hastanede süt alıp bir çocuğa versiniz. Burayı neye kaydedeceksiniz?
Nüfus Nereye? Cüzdanında işlemi mi yapacağız?
Bunun mesela
falan
ne yapacağız?
Kaldı ki birebir yapsanız gene problem evet. değil. Aile kendi takip etsin de.
Dolayısıyla burada bize yeni bir model lazım. Bunu da sağ olsun Sertaç Arslanoğlu Hoca anne sütü merkezi başlığıyla tekrar gündeme getirdi.
Bir kere bankanın sevimsizliğini
evet,
çıkarttık.
Bankanın sevimsizliğinden mi kurtuluyoruz?
Peki,
bu anne sütü merkezi. Adı da zaten aynı olamaz. Çünkü biz onlar gibi yapmıyoruz. Yani yapmayacağız.
Nasıl yapacağız?
Biz nasıl yapacağız? Buna özel olarak geliştirilen bir yazılım var bir kere. Bunu bir kenara koyalım bir. Özel bir veri tabanında, tıpkı nüfus müdürlüğünün MERNİS'i gibi mesela. Peki. Böyle bir nüfus tabanı, kayıt data bankı var. Burada her anne bir bebeğe bir ünite süt verecek mesela. Asla şöyle yapılmayacak. Sütler mesela muhtelif annelerden alıp karıştırılmayacak. Dolayısıyla ne olacak? Her annenin barkodu olacak mesela. Her annenin bir numarası.
Ama peki bu aynı zamanda şunu gerektirecek Abdullah Hocam. Bir anne doğum yapmadan süt verir hale gelemez. Süt verir annenin de bir süt çocuğu var zaten.
Zaten
kendi sütünden artanı da bağışlayacak bir şeye sahip.
Çalıştay'da sağ olsun yine katılan İlhan İlkılıç Hoca'nın da bu konuda derlediği 7 tane temel ilke üzerinde kurulmalı bu iş diye bir şey çıkarmıştı. Bu temel ilkelerden bir tanesi de bahsettiğiniz. Yani bir anne kendi çocuğunu aç bırakmak suretiyle bu işe gelmemeli.
Zaten gelmez, yüzden, o konuda yetişim çok
o yüzden doğrusu. Gelmemesi için tedbirlerden birisi parayla satılamayacağıdır sütü.
O kesin. Organ nakliyle de
çünkü parayla sattığınız an anne hakikaten kendi çocuğunu bırakabilir. Burada temel ilkeler ne? Anne sütü merkezinde. Sütler birbirine karışmayacak. Sütlerin, annelerin ve bebeklerin numaraları söz konusu. Üçüncüsü, Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı ile bir protokol hazırlığı yaparak anneden alınan sütün ve anne numarasının çocuğun soy kütüğüne işlenmesi.
Tamam, bu konuşalım. Çok olmayacak bir şey değil.
Evet. Yani bu resmi olarak tabii yüksek düzeyde bir protokol olması gerekiyor. Ama bu çok mantıklı, doğru bir şey. Ve yine süt satılmayacak. Ve süt sadece tıbbi endikasyon durumunda kullanılacak. Yani bir kadının birisi ben istemiyorum hani estetiğimi bozmasın diye süt vermek istemiyor. İşte biraz oradan faydalanmak istiyor. Bu tarz şeylere kesinlikle
evet,
kapalı.
Evet, benim aklıma gelmemiş istiyorum.
Yani Murat Çekin hocamız Çalıştay'da 19 tane neden saymış. Neden süt annelik diye bir şey var? Süt niye veriliyor? Neler var neler? Yani
neyse durun.
Biz onlara girmeyelim.
Evet,
oralara girmeyelim.
Ama bir sebep söyledik. Dolayısıyla, bunun gibileri de var anlamında.
Dolayısıyla anne sütü merkezi ikincil bir kaygıyı söyleyeyim ben. Yani tamam ne güzel işte bak işte sistemi madem nüfus kütüğüne işlenecek anne belli çocuk belli. Hatta ilkelerden biri şeydi. Annenin doğan çocuğu erkekse anne kız çocuğa verilmeyecek sütü. Erkek çocuğa verilecek. Yani evlilik bağını ve muhtelif akrabalığı...
Toptan keselim diye.
Toptan kesmiyorsunuz yine.
Yani
süt akrabalık var yine.
O çocuğun... En azından primerleri kestiniz.
Evet. Yani büyük oranda daireyi daraltıyorsunuz. Lakin yine bir kaygı var. Diyanet şöyle der. Güzel. Yani kayıt altına her şeyi doğru düzgün kayıt ettikten sonra bu işe cevaz verilebilir diyor Diyanet.
Tamam.
Lakin yine bir kaygıyı not düşüyor. Ki burada haklı da. Diyor ki yani ülke olarak biz mevzuatımızda şöyle bir şey mi ekleyeceğiz? Yani bu süt anne merkezini açtık. Burada çalışanlar, Müslüman adamlar olacaklar. Hani Kur'an'ın üstüne el basıp yemin edecekler gibi bir şey mi ekleyeceğiz? Yani nereden bileceğiz, nasıl güveneceğiz burada çalışan insanlara? Sonuçta...
O kadına da güvenmek zorundayız. Abdullah Hocam kimsenin kalbini yarıp bakacak halimiz yok.
Şimdi bu konuda haklı, lakin buna... Daha aynı düzeyde yine haklı bir argüman olarak şu sunuldu. Dendi ki aynı kaygı hastanelerin doğumhanelerinde de söz konusu.
Tabii ki.
Yani burada mesela anne çocuğunu görmüyor ki.
Hemşire hanım alıyor bir saat sonra veriyor.
Evet.
Aynı anda 8 doğum
aynı
olmuş.
Şekilde
Ali'yi veriyor, Veli'yi verebilir.
Bırakın süt akrabalığını bizzat kan yoluyla oluşan akrabalıkların karışması da söz konusu. Bu durumda o zaman biz tutup bütün hastanelere güvenmemek, sistemi işte reddetmek, evde doğurmak falan gibi alanlara mı kayacağız? Bu da mümkün değil. Dolayısıyla Diyanet bunda not düşmüş. Yani bu da kendi argümanı aslında bu. Dolayısıyla kayıt bu şekilde gerçekleştirildikten, bakanlık düzeyinde iş garantör, yani bakanlığın garantörlüğü altında kaydın doğru tutulması usulüyle böyle bir şey İslami açıdan zararlı değildir. Caizdir denmiş. Lakin bu konuda elbette yine İlhan Hoca'nın düştüğü notlardan biri şu vardı. Yapılacaksa da bu konu, öncelikle kamuoyu nezdinde bilgilendirmenin net ve şeffaf olması lazım.
%100.
Yani devletimiz burada bir adım attığında tamam burada 1-2 bin tane çocuğu kurtarıyoruz ama
onların bu çocukların hatırına lütfen millet, devlet bunu
kesinlikle
anlatsın, millet de
zira
doğru düzgün dinlesin.
Biz milleti bilgilendirmezsek, doğru anlatmazsak, şeffaf olmazsa sistem
millet
kimse güvenmez.
Her yerdeki.
Evet, güvenmez. Yine sütünü bağışlamaz ki temel gönüllülük üzerine bağışlanacak.
Şimdi bir de pratiğe gelelim Abdullah Hocam. Ben işin doğrusu şöyle bir parantez açayım müsaadenizle. Bir, anne sütü çok kıymetlidir. İki, anne sütü yeri geldiğinde hayat kurtarıcı net bir ilaçtır. Evet. Özellikle düşük doğum ağırlıkta, erken doğmuş, yoğun bakım ünitelerinde tedavi görenler için. Biz sadece nekrotizan enterokolit hastalığından bahsettik ama onlarca hastalık anne sütü tarafından engellenebilir nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Bunun en güzel yolunun çocuklara bir süt anne bulmanın olduğunu düşünüyoruz. Bu süt annelik bir kişinin arayıp bulmakla, takip etmesiyle olacak bir iş değildir. Bu bir ilaçsa, bunun faydası bilimsel verilerle ortaya konmuşsa, bu işi Devlet Sağlık Bakanlığı kanalıyla millete yayarak bitirmelidir.
Kesinlikle.
Bunu yapmanın da bir yolu böyle bir sivil toplum kuruluşu oluşturmaktır aslında. Devlet gözetimindeki bir merkez oluşturmaktır. Evet. O zaman pratik sonuç şu. İşte biz İstanbul'dayız. Bizim buradaki en büyük hastanemiz Zeynep Kamil Hastanesi'dir. En çok erken doğum vesaire burada doğar. Buraya hitap edecek bir anne sütü merkezi oluşturduk. Buraya kayıtları girdik. İşte 27'sinde, bu ayın 27'sinde işte 1800 gramlık 27. gebelik haftada doğmuş bir bebeğimiz var. Bir de henüz yeni doğum yapmış, kendi bebeği 1 aylık olan ve emzirme kapasitesi var, sütü fazla olan bir annemiz var. Cinsiyetleri de tutturduk. Annemizin sütünün fazla olduğunda doktor tarafından tespit ettik. Yani bu çocuktan da kesmiyoruz kesinlikle. Artan sütü, işte Ayşe Hanım diyecek ki her gün ben bir biberon sütü gelip benden Sağlık Bakanlığı yetkilileri alabilir.
Şöyle hocam, bu anne sütü merkezleri ayrı bir birim olarak değil.
Yoğun bakıma entegre.
Evet. Üçüncü basamak devlet hastanelerinin veya üniversitelerinin yoğun çocuk yoğun bakımlarına entegre merkez olarak çalışacaklar.
Nasıl ki insanlar yeri geldiğinde para, eşya, nakdi, aynı yardımlar yapabiliyorsa evet, bunu böyle değerlendireceğiz.
Aynen öyle.
Böyle duyarlı bir vatandaşımız, işte Rabbimiz lütfetti, bizim çocuğumuz çok sağlıklı ve evet, vaktinde doğdu. Artan sütümüzde de bir tane hasta yavrumuz şifa bulsun deyip getirecek. Evet. İşte buna 819.913 protokol numarası verilecek.
Doğru.
İşte bebek yıldırıma da 813 bu numara verilecek. Gün gün denkleştirip devam edeceğiz.
Ayrıca verenlerle alanlar birbirleriyle tanıştırılarak ikisine de iki tarafın bilgileri iletilecek.
Ha, yarın öbür gün yani, bu şekilde de süt anneliği
yani
direkt temin edecek.
Ayşe Hanım'dan bakanlık yetkilisi sütü alıp bilinmeyen bir yere götürmeyecek. O aileyle yüz yüze bu aile tanıştırılacak.
Bu da mükemmel bir sistem olacak.
Evet. Dolayısıyla şu önemini söyleyelim. Yani bu kadar bunun bir de ulusal düzeydeki önemlerini konuştuk. Uluslararası platformda nasıl bir fayda var? Şunu söyleyelim. Müslüman dünyada, Türkiye'de dedik ki 6000 içerisinde işte birkaç bin çocuk. Bakın Müslüman dünyada bunun bir örneği de yok. Eğer biz bunu başarılı bir şekilde uygulayabilirsek ülke olarak
1.7 milyarlık nüfusa.
Evet. 1.7 milyarlık nüfus içerisinde ölümünü engelleyeceğimiz bebek sayısını varın siz düşünün.
O yüzden konuşalım, tartışalım ama hani üst taraf böyle bir kibirli yaklaşıp ben yapıyorum doğrudur
hayır, tabii,
demesin.
Tabii.
Alt taraf bana bir şeyler dayatılıyor, zorla bana işte dinim imanım elden gidiyor refleksi göstermesin. Çünkü konunun ehli şahıslar böyle evet, basit gözüken aslında çok mühim bir çalıştığında bir araya gelmiş. 2x2 4
Şu çok anda basit. Yani ben şeyi de anmak istiyorum. Çok şükür hani bu konunun peşinde koşturan, emek veren gerçekten bu fayda için çalışan insanlar var. Başta yine İSAR Ahlak Çalışma Grubu'nun başında Muhammed İhsan Karaman hocamız var. Kendisi Medeniyet Üniversitesi'nin rektörü ve Sertaç hocam da orada. Haliyle bu işin peşindeler. Zaten bu işe Sağlık Bakanlığı zaten olumlu yaklaşıyor, Diyanet olumlu yaklaşıyor. Yani burada
eksiğimiz elma.
Evet. Yani herkesin konuya gayet olumlu, gayet oturmuş önerileri
ama,
mevcut.
Ama bu tempo burada, değil Abdullah Hocam. Abi her gün doğuyor bu tospalar. Yani bir şekilde
evet,
hızlanmamız
evet,
lazım
bir,
artık.
Bir an önce zaten bunun inşallah yani gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Erkam Radyo'ya da böyle bir konunun ya katkıda bulunduğu için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yani bu program vesilesiyle de biz bir fayda sunmuş oluruz ve ne kadar bebeğin ölümünü engellemişsek o kadar bizim için nasip ve sevap olmuş olur.
İnşallah öyle ümit ediyoruz. Abdullah Hocam teşekkür ediyoruz. Kıymetli radyo Erkam Radyo dinleyenlerimiz bu haftaki program konuğumuz Abdullah Uçar Bey ile anne sütü önemlidir. Anne sütü bulunmadığında süt annelik bunun yerine geçirilmelidir. Süt bankacılığı adıyla başlayıp süt anne sütü merkezi olarak organize edilmesi planlanan çalışma kesinlikle dini, milli, örfi hassasiyetlerimizi gözeten ama neticede çok büyük bir insani hizmettir. Ha, bu konuda uyanık olalım konulu bir sunum dinledik kendisinden. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah.
Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum.